güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 15 Kasım 2021 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin sesiradyosu.com ve trtmemleketimfm.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler bizlerle olacak. Tuna'ya yazılan romanlar Ağlama Tuna, Gözüm Yaşım Tuna Selidir Şimdi ve Ciğer Delen üzerine sohbet edeceğiz. Efendim programımızın ikinci bölümünde yayınımıza Söz Uçar köşemizde devam edeceğiz. Ayet ve hadisler, edebiyatçılar, bilginler, liderler ve fikir önderlerinden sözler, atasözleri, film replikleri, şiirlerden alıntılarla bize bazen tebessüm ettirecek, bazen bir öz eleştiri yapmamızı sağlayacak, bazen geçmişe götürüp gelecek adına umutlandıracak, bazen de bir ah çektirecek, Bir Fincan Arapça kitabını konuşacağız. Muharrip Yayınları yayın yönetmeni Muhammed Yasin Can bizlerle olacak. Çayınız kahveniz hazırsa biz de hazırız. Güne Bakan başladı.
Gözlerin aklımı başımdan aldı hey! Ah yok mu işlelerin Şarkılı güzel sesin Kestane gözlerin beni dertlere saldı Her yaptığın olay olur Peşindedir sevdalılar Mangaldaki köftelerin Cız etmez şu kalbim kadar Umutsuz aşığınım ben Aman Cevriye Cevriye canım Güzel gözlerin aklımı başımdan aldı hey! Ah yok mu iş meleğin Şarkılı güzel güzel sesin. Kestane gözlerin beni dertlere saldı. Aman Cevriye hanım, kuzum Cevriye canım, güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin, kestane gözlerin beni dertlere saldı. Aman Cevriye hanım, kuzum Cevriye canım, güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin, kestane gözlerin beni dertlere saldı.
Tuna boyundan.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Yayınımız Tuna Boyundan köşemizde devam ediyor. Efendim şu anda telefon attığımızda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler var. Mustafa Hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Bu hafta sizinle Ağlama Tuna, Gözüm Yaşım Tuna Selidir Şimdi ve Ciğer Delen romanları üzerine sohbet edeceğiz. O kadar çok şey yazılmış ki Tuna üzerine, şiirler, türküler, hikayeler, romanlar. İşte bu haftada romanlara geldik. Kıymetli hocam, geçen hafta da Halide Alptekin'den bahsetmiştik.
Evet.
Biraz buradan söz ediyorduk ama süremiz yetmemişti. İsterseniz biraz Halide Alptekin'in Tuna'ya söylediği şiirlerden bahsedelim. Daha sonra romanlara geçelim.
Elbette. Yalnız burada ben bu programa başlarken beni bağışlayın siz de ve dinleyenlerim de yapımcımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir müzikle jingle diyorsunuz siz buna.
Evet,
çok güzel
evet.
Müzikle giriyoruz. Bu müzik beni çok etkiliyor.
Öyle mi? Çok güzel.
Ve ben çok fazla duygulanıyorum, duygusallaşıyorum.
Harika.
Bu bakımdan çizgiyi aşıyorsam lütfen beni bağışlayın.
Estağfurullah.
Şimdi Halide Alptekin'in Ağlama Tunası aslında Ağla Tuna. Zaten hikaye de öyle bitiyor. Yani ağla Tuna arkamdan, ağla koca dedeye, toprağının öz sahibi şimdi nerededir diye son noktayı koymuş Halide Alptekin. Geçen hafta yetiştiremedik diye birkaç kelam daha etmek istiyorum. Halide Alptekin'in bu romanıyla alakalı olarak çok çarpıcı ve çok yüklü mesajları olan bir roman. O az önce söylediğimiz ve geçen hafta da söylediğimiz romanın baş kahramanı Abdullah Efendi ya da işte koca dede ya da ağababa. Bizim Trakya'da da ağababa tabiri kullanılır. Bütün bu isimleri üzerinde toplayan romanın baş kahramanı aslında aynı zamanda göçün var ettiği bir kişilik ve romanda çok çarpıcı olduğu için bunu da paylaşmak istiyorum. Kendini bir tanımlaması var Abdullah dedenin, Abdullah Efendi'nin ya da koca dedenin.
Hı hı.
Şöyle diyor, ben Silistreli tacir Abdullah Efendi, başta İki cihan serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden, sonra Sarı Saltukların, Kıpçak Bozkırı kaçkını Kırımlıların, Peçeneklerin soyundan gelen, ecdadımın edebiyle, edeplerin en güzeliyle terbiye olmuşum. Kur'an ahlakını baş tacı etmişim. Bizim asaletimiz de buradan geliyor. Çok çarpıcı bir şekilde romanda kendini tanımlaması var. Yine aynı romanda Balkan Türklerinin göçle oluşan kimliklerine dair de bir cümle var. Bana çok çarpıcı geldiği için paylaşmak istedim.
Tabii,
Anadolu Selçuklu Sultanı Keykavus'la gelenler, Sarı Saltuk'la Dobruca'ya yerleşenler, Koca Balkan'ı geçip Deli Orman, Güneydoğu Dobruca'yı fethedenler, devletin fethettiği yerlere Anadolu'dan getirilip yerleştirilenler, yollara düşmüştü. Burası artık Bulgaristan oldu. Defolup gidin diyenlerin tehditleri, Sırpların, Yunanlıların yağmaları, tecavüzleri yüzünden geri dönmek zorunda bırakılmışlardı. Burada Alptekin'in ifade etmeye çalıştığı hadise aslında tam Balkan Harbi'nin o göçünün verdiği insan ziyanlığından, hani memleketimden insan manzaraları diyor ya Nazım, işte o göçten insan manzaraları bunlar. Ve yine romanda Abdullah Efendi Osmanlı medeniyetinin o bizim çok dile getirdiğimiz, adına istimalet olarak adlandırdığımız bir arada ortak yaşama, ortak kültüre sahip olma parametrelerini de şu çarpıcı ifadelerle ortaya koyuyor. Ben etkilendiğim için paylaşmak istiyorum bunları da. Ah benim ulu Osmanlım, ah benim muasır ecdadım, ah benim evlatlarım, siz nasıl bir nesilden geliyorsunuz, siz nasıl bir ümmete mensupsunuz, dünyalara sahip olanınız da tok gözlü, sofrasında yiyecek ekmeği bulunmayanınızda, siz de ordular geçirdiniz bu güzergahtan, hem de tabur tabur ordular, lakin askerlerinizin hiç bir tek salkım yemedi bu bağlardan. Bir tek elma koparmadı bu ağaçlardan. Kimsenin kızına, kızanına yan gözle bakmadı. Koyununa, keçisine, horozuna hiç demedi. Biz bu huzuru istemeseydik, asırlar evvelinden istemez, buraları fethedince sizleri kapı dışarı ederdik. Ama öyle yapmadık. Ecdadım Fatih Sultan Mehmet Han yemin mugallaza, ağır ve büyük yemin ederim ki yeri göğü yaratan perverdigar, yani Cenab-ı Hakk'ı kastediyor, Hakk'ı ve ulu peygamberimiz Hakk'ı için kuşandığım kılıç Hakk'ı için bu yazılanlara hiçbir fert muhalefet etmeye, madem ki bunlar benim emrime muti ve münkat olalar der diye yazıyor. Alptekin'in buraya çok kısa Abdullah Dede'nin ağzından söylediği bu çarpıcı yemin, yani yemini mugallaza dediğimiz büyük yeminle ifade etmeye çalıştığı metin, Boşnakların ahitname olarak adlandırdığı bizim de Fatih Sultan Mehmet'in 1463 yılında Bosna Hersek'teki Fransızken rahiplerine verdiği ahitname. Mustafa Bey, bu ahitname çok çarpıcıdır. Halihazırda Saraybosna'ya yakın bir kasabada ve yine bir kilisenin duvarları içinde sergilenmekte ve muhafaza edilmekte. Bizim o topraklarda kurduğumuz medeniyetin en çarpıcı örneğidir ahitname. Dikkat edin, 1463'ten bahsediyoruz. 1463 Tarihi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden çok çok daha önce, Amerika'nın kurulmasından çok çok daha önce, bize bugün hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü pazarlayanların hoşgörüden hoşgörüyüz lügatlerine koymalarından çok çok daha önce bizim Fatih Sultan Mehmet şahsında atalarımızın ta Bosna Hersek'e, Saraybosna'ya gidip Foyniça'da, bugün o ahitname saklı, Foyniça'da Fransızken papazlarına verdiği ahitnameyi burada kaleme almış Halide Alptekin, Abdullah Dede'nin ağzından diyelim.
Çok güzel.
Evet, geçen hafta nacizane yarım bıraktığımı düşündüm. Hani derler ya, söylemezsem eksik kalır, olmazsa olmaz diye düşündüğüm için bu Halide Alptekin'in romanındaki bu mısraları da, bu sözleri de sizlerle, dinleyicilerimizle paylaşmak istedim.
İnşallah, buyurun.
Şimdi buradan roman bahsine, ki şiirlerimiz kenarda duruyor yine. Cenab-ı Hak izin verirse önümüzdeki günlerde Fatih, programımızın ilk programlarımızda söz etmiştik. Evliya Çelebi'nin Tuna'yı, bu 2000 kilometrelik büyük nehri Karadeniz'den Almanya'ya kadar 5 defa gidip geldiğinden bahsettik onun diliyle. İnşallah zaman içerisinde vaktimiz olursa ben Evliya Çelebi'nin dilinden de Tuna'yı, en azından bir kısmını, en azından Tuna'nın bu kapılarını, demir kapılarını girdaplarını paylaşmak istiyorum. Girdaplar önemli. Tuna da şu bakımdan önemli. Osmanlı Devleti'nde Tuna girdaplarının kontrol edilmesiyle alakalı Girdap Ağalığı adı altında bir de böyle bir makam var. O girdap ağası Tuna'nın girdaplarını, Tuna'nın demir kapılarını kontrol ediyor ve oralardan geçişleri sağlıyor. İnşallah zaman yeterse birlikteliğimiz çerçevesinde önümüzdeki programlarda
konuşalım kıymetli hocam.
İnşallah, evet. Şimdi bugün asıl konuşmak istediğimiz iki tane roman var. Yine dediğim gibi Mustafa'cığım şiirlerimiz kenarda duruyor, elimizin altında duruyor. Onlardan da zaman zaman okumaya devam edeceğiz. En azından Necip Fazıl Kısaküre'nin Nil ve Tuna'nın kardeşliğinden bahsettiği Sakarya Türküsü'nden de birkaç kelam edeceğiz önümüzdeki günlerde. Selma Fındıklı'nın çok güzel bir romanı var. Birkaç kelam da ondan paylaşmak isterim. Tuna ile ilgili çalışmalardan en ilginç olanı Selma Fındıklı'nın Gözün Yaşı Tuna Selidir Şimdi isimli romanıdır. Roman Selma Fındıklı'nın romanların ortak özelliğini taşıyor. Nedir bu ortak özellik? Yazdığı dönemleri farklı kişiler, farklı zaman dilimleri ve farklı mekanlar içinde ele alan bir romancı Selma Fındıklı. Gözün Yaşı Tuna Selidir Şimdi isimli romanında da yine aynı uygulamayı başarılı bir şekilde yapmış. Fındıklı'nın romanında 93 Harbi, bu sefer Halide Alptekin'deki Balkan Harbi'nden bir tık geriye 1877-1878 diye
Osmanlı
yılında yaşanan Osmanlı Rus Harbi. Eğer izniniz olursa bu 1877-1878'de yaşanan ve Tuna boyunda yaşanan ve hatta Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor diye Osman Paşa marşı olarak da dilimize düşmüş olan marşının yazıldığı meşhur Plevne Savaşı'nın yapıldığı savaştır. Tabi biz buna 93 Harbi olarak da bunu adlandırıyoruz. Çok insan bunu bilmez. Affınıza ve anlayışınıza sığınarak neden 93 Harbi dendiğini de söyleyelim. Çünkü 1293 Hicri yılında yaşanmış bu harp. O döneme göre de son iki rakam. Hani hala da deriz ya 2021 yerine 21. Aynen o şekilde 93 onun son iki rakamı olduğu için buna 93 Harbi denmiş. Roman 93 Harbi'nde yaşananları biraz özetliyor. Ve Firuza burada da yine Alptekin'deki Abdullah Dede'ye benzer bir Firuza ağamız var. Ve birçok mesaj, birçok roman yazarının anlatmak istediği birçok çarpıcı ifade Firuza'dan verilmiş. Firuza ve ailesi o 93 Harbi'nde çok ilginçtir. Dinleyenlerimiz için bu ayrıntıyı da söylemek isterim izniniz olursa. Evet, 93 Harbi Plevne'de yaşanmıştır. Evet, 93 Harbi Osmanlı-Rus Harbi'dir ama o 1878 der ya Ali Ezzet Begoviç, bizim için 8'lerin çok kahredici bir yanı vardır. İşte bu 8'lerden bir tanesi 1878'dir. Bir tanesi 1908'dir diye böyle iki taş tane düşün. Bir tanesi 1918'dir der Ali Ezzet Begoviç. İşte bu 8'lerden bir tanesi 1877-78 harbidir. Evet, harp her ne kadar Tuna boyunda yaşanmışsa da Osmanlı'nın bu harbi kaybetmesi üzerine bir yıl sonra 78-79'da imzalanan Berlin Anlaşması'yla ne yazık ki biz Bosna Ersi'yi, yani Osmanlı'nın Serhat boyunu, Serhat boylarını ve külliyetli miktarda da Tuna boyunu, hemen hemen Tuna'nın tamamını o kaybettiğimiz harbin neticesinde terk etmek zorunda kalmışız. Evet, bir büyük bir kısmını Ruslara, Bulgarlara bırakırken maalesef çok da alakası olmamasına rağmen ve harpte bir taraf olmamasına rağmen o günkü Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na da ne yazık ki Bosna Ersek'i terk etmek zorunda kalmışız. İşte roman Firuza'nın ve ailesinin o topraklardan Avusturyalılara esir düşmemek üzere başlattıkları büyük göçün hikayesidir. Bakın, bugün arabayla, yani en son model arabanızla arabanıza binip Saraybosna'ya gitmeye kalksanız ve dura dura gitseniz, mola vere vere gitseniz dahi Saraybosna'ya vardığınızda kesin kesinlikle yorulursunuz ve birkaç gün dinlenmek zorunda kalırsınız. O insanlar göçün vehametini anlatmak için bunu söylüyorum. O Saraybosna'dan o insanlar kanunlarıyla İstanbul'a kadar gelmişler. Bazen durmuşlar, bazen durmamışlar ama sürekli hüzün ve gözyaşı onlara yolculuklarında onlara eşlik etmiş.
Çok zor zamanlar, evet.
Evet. Sıruza binbir zorlukla yaşadığı göçün travmasını maalesef kolay atlatamamış. İşin garip olanı da geldiği yer neresi Firuza'nın? Bursa'ya yerleşmiş. Tabii şimdi göçlerde hep bunu söylerler. Birinci nesil Mustafa Hocam. Birinci nesil harcanan nesildir. İkinci nesil arada kurban giden nesildir. Göçlerde ayakları üzerinde duracak olan nesil ancak üçüncü nesildir. Şu anda bir yaşında annesi, 5 yaşında babası, Selanik, Bodina'dan gelmiş olan biriyle konuşuyorsunuz. Biri konuşuyor sizinle. Yani ikinci ya da üçüncü nesil diyebileceğimiz bir nesilde. Çünkü onların da burada herhangi bir varlıkları yok. Dolayısıyla Mustafa Hatip'lerin dedesi gelmiş Selanik'ten. Üçüncü nesil ancak konuşabiliyor. Bir ve ikinci nesil maalesef arada bir şekilde harcanmış. Firuza da birinci nesil, yani tam harcanacak bir nesil, Bursa'ya yerleşmiş. Orada da bir travma, bu travmayı atlatması mümkün değil. Orada da hayatından memnun değil. Neden? Kurulu bir düzeni gelmişsiniz. Diyor ki Firuza romanda, geleneklerimizi de yitirdik, memleketten çıktık çıkalı. Tekne dolusu hamur yoğurur, mis gibi lokum kızartırdı ölülerimiz için. Unutuldu gitti hepsi. Yalnız helva var şimdi. Toprağımızı nem çeli aldı, geleneklerimizi de hüdavendi yar vilayeti. Kimden, kime şekva edeyim? Nemçe, ayrıntı diye söylüyorum. Lütfen beni uyarın, çok detaylara girmeyeyim. Nemçe, Avusturyalılara Osmanlı Devleti'nin verdiği isimdir. Bu dini kaybettiğimiz zaman da dönemin şairlerinin yazdığı bir fiilde aldığı nemçeyi bizim şanlı Budini diye bir ifade vardır. İşte nemçe Avusturya Macaristan İmparatorluğu'dur. Nemçe Avusturyalılara verilen isimdir.
Evet.
Evet, burada romanla alakalı bizi ilgilendiren tarafına geldim. Romanda Firuza Tuna ile Sava nehirlerinin buluştuğu noktada bulunan bir tahta köprüden geçer. Sonra Tuna kıyısında bir ihtiyarla karşılaşır. İhtiyar adama neden orada olduğunu söyleme ihtiyacı hisseder Firuza ve şöyle ifade eder bu durumu. Toplandık gidiyoruz kız kızan. Tanrı'dan engel olmazsa İstanbul'a kadar. Tuna'yı en büyüleyici yerinde görüp öyle gitmek istedim. Gerçekten Tuna'nın en büyüleyici yeri Belgrad'da Tuna ile Sava'nın tam olarak birleştiği ve Sava'nın da artık Tuna olduğu noktadır. Roman kahramanı Firuza tam orada durur ve neden orada olduğunu karşılaştığı ihtiyarı açıklar ve romanın isminde olduğu gibi gözyaşlarının Tuna'ya karışıp aktığını ifade eder. Romanla ilgili en ilginç tespit ve bunları bizim söylememize neden olan olay da şudur. Romanın adı olan Gözün Yaşı Tuna Selidir Şimdi'nin ne olduğunu açıklaması, o da şu: bugün bestesi unutulmuş, sadece el yazması müsalarda küftesi kalmış bir Saraybosna türküsünden alınmış olmasıdır. Gözün yaşı Tuna Selidir şimdi. Nacizane biraz araştırdım bu programda bunları paylaşmaktan önce ama bulamadım. İnşallah bir Saraybosna ziyaretinde o el yazmalarda sadece kalmış olan bu Saraybosna türküsüne ulaşırım ve inşallah TRT'den de dinleyicilerimize bunu yapımcımın izniyle, dinleyenlerimiz, yapımcımızın izniyle dinleyenlerimizle paylaşırız. Gözün yaşı Tuna Selidir şimdi. Hı hı. Evet, bu da Selma Fındıklı'nın bir romanıydı. Tuna ile alakalı, içinde Tuna geçen, Tuna ile yoğrulmuş, Tuna ile birlikte olmuş ve Tuna'nın Sava ile birleştiği yerde durup da Tuna'nın en büyüleyici yerinde Tuna'yı bir kez olsun, son kez olsun göreyim de öyle döneyim, öyle gideyim gideceğim yere diyen insanların hikayesinden bahsetmiş Selma Fındıklı bu romanında.
Sevgili hocam, burada hatırlatayım, son iki dakikamızın içindeyiz.
Öyle mi?
Evet.
O zaman şöyle yapalım, zaman konusunu çok aşmayalım. Ciğerdelene başlamadan eğer izniniz olursa, o ki bir Bosna Hersek türküsünden bahsettik. Yani ne kadar şu anda sadece güftesi kalmışsa da, biz de buna, bu türkünün paralelinde Aşık Ömer'in bir Tuna şiiri var. Metni biraz ağır ama dilimden döndüğünce bu şiirle isterseniz noktalayalım. Bu şiirin şarkısı yapılmış.
Olur tabii,
buyurun. İnşallah önümüzdeki programlarda bu şarkıya da ulaşırız. Hı-hı. Aşık Ömer'e ait. Aşık Ömer'in bu çalışmaları Nusret Ergun tarafından günümüz harfleriyle 1936 yılında basılmış. Çok güzel bir güfte ya da çok güzel bir şiir. Nevbahar eyyamı artmada curşun, o dem erdiği çağların Tuna. Payine yüz sürer eyler vuruşun, bekleme suları dağların Tuna. Tabii burada Tuna ile bir konuşma, Tuna'yı teşhis ve intak sanatının uygulandığı bir şiir var. Oralara girmeden şiiri okuyayım. Selsebil avından karışır sana, nuş eden alemde lezzetin ona. Irmakların revan olur her yana, karışır ummana çağların Tuna. Her kande anılsan methun metin okunur, mert yiğit koçakların da bulunur. Şehirlerin serhatlerin söylenir, ancak bahçelerin bağların Tuna. Aşık Ömer düşüp yahşi eyyama, isim terk eyledi has ile ama. Sağı solu hazır durur selama, tutmuş şu küferlerin tuğların Tuna. Diyelim Aşık Ömer'in bu şiirini de bu programda söylemiş olalım.
Peki. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Bizi aldınız, götürdünüz şöyle Tuna'ya. Kişi sevdiğiyle güzelleşiyor. Sevdiğini andıkça hoş oluyor. Biz de,
evet.
Siz de bizlere o hoşnutluğu yaşattınız. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz.
İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyundan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Tuna'ya yazılan romanları konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Thank you. söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Efendim, her hafta olduğu gibi yine güzel bir kitabı konuşacağız. Kitabın ismi Bir Fincan Arapça. Bu konuda Muharip Yayınları yayın yönetmeni Muhammed Yasin Can bizlerle olacak. Muhammed Yasin Can şu anda telefon attığımızda. Muhammed Bey, merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ediyorum, hoş buldum.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Hamdolsun, çok şükür, sizler de iyisiniz
bizler
inşallah.
Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Kitaba geçmeden önce biz sizi kısaca tanımak isteriz. Muhammed Yasin Eyvallah. Can kimdir?
Eyvallah. Muhammed Yasin Can, 92 İstanbul doğumluyum. Kendimi bildim bileli çocukluğumdan beri, babamın da mesleği dolayısıyla Arapçanın içerisinde ve kitapların içerisinde büyüdüm. Hamdolsun. Daha sonra Arapça öğretmenliği bölümünden mezun oldum ve 2018'de yayın evini açtık. Hamdolsun burada Arapça öğretimine ve Arapça-Türkçe çift dilli roman, hikaye ve benzeri yayınlara, edebiyat serisine yayınlamaya devam ediyoruz.
Çok güzel. Şimdi Bir Fincan Arapça kitabı Muharip Yayınları'ndan çıktı. Arapça-Türkçe sözler, evet, çeviri alternatifleriyle birlikte. Şimdi kitabın kapak görseline baktığımda bir Türk kahvesi görüyorum, bol köpüklü. Çok da güzel. Eyvallah. Böyle leziz görünüyor. Neden böyle bir görsel seçtiniz ve kitabın ismi neden Bir Fincan Arapça?
Şimdi müsaadenizle Bir Fincan Arapça'yı konuşmak için birazcık yayın evini konuşmamız gerekiyor. Çünkü bizim diğer kitaplarımız da her biri ayrı ayrı kıymetli bizim için, ama Bir Fincan Arapça birazcık içerisinde bizim yayın evimizin çizgisini barındırıyor bünyesinde. Şöyle ifade etmek gerekir, biraz geriden almam gerekir müsaadenizle.
Buyurun tabii.
Ben üniversite öğrencisiyken 2013-2014 gibi Arapça öğretimine yönelik kaliteli ve özgün içerik üretmek amacıyla bir sosyal medya hesabı olarak önce çalışmamıza başlamıştık. O zamanlar tabii sosyal medyanın tam olarak hayatımızın merkezine oturduğu zamanlar. O 2013-2014.
Yeni yeni keşfediyoruz. Nereden paylaşım yapılır, nasıl yazı yazılır, değil mi?
Aynen öyle, aynen öyle Mustafa Bey. Burada bizim arkadaşlarla amacımız Arapçayı sevimli kılmak, Arapça öğrencilerini yahut zor taraflarını sevdirmek ve özgün içerik üretmekti. Bu noktada 2018'e kadar, hatta 2018'den sonra da bu hususta çalışmamız devam etti. Sanal içerik ürettik. 2018'de ise resmi bir yayın evi olduk. Bir Fincan Arapçayı da hususi olarak markamızın şöhret kazandığı sosyal medya görsellerinin bir derlemesi olması, genel olarak da Arapça öğrencilerinin yoğun ve çetin dersleri arasında nefeslenirken yine Arapçayla hemhal olmaları açısından kıymetli görüyoruz. Zira az evvel ifade ettiğim gibi yola çıktığımız ilk andan itibaren Arapça öğrencileri için evvela Arapçayı sevdirmek ve hayatın her noktasına Arapçayı yerleştirebilmeyi kendimize şiar edinmiştik. Buradan hareketle sosyal medya hesaplarımızda geçmiş senelerde o zaman insanlarımız neye teveccüh gösteriyor, sosyal medyada neye mail varsa ona dair özgün içerik üretmeye çalıştık. Mesela bir müddet hatırlarsınız kepsler meşhurdu. O kepslerin Arapçalarını yaptık.
Evet.
Bir müddet film replikleri çok paylaşılıyordu. Onların Arapçalarını yaptık. Yani amacımız öğretmekten önce sevdirmek ve zaten üniversitede, medresede, imam hatip okullarında vesaire Arapçayı öğreniyor olan kardeşlerimize dersleri arasına bir nefes aldırmaktı. Böylece 5 yılı aşkın bir sürede sosyal medya hesaplarımızda tercüme edilip görselleştirilerek paylaşılmış bir söz arşivi oluştu elimizde. Akabinde yayın evini resmi olarak açtığımız 2018 senesinde de bir yoğun talep geldi bu sosyal medyada paylaşılan sözlerin bir kitaplaştırılmasına yönelik. Bu arşivi kitaplaştırma projesini bize düşündük. Yeniden derleyip gözden geçirdik. Hasılı ortaya edebi, özlü, hikmetli sözler, aforizmalar, atasözleri, şarkı sözleri, film replikleri ve ayet ile hadisler ile içeren bir derleme çıktı meydana. Her bir cümle için de kelimelerini çıkarmak suretiyle çift dilli, tercümeli bir şekilde yayına hazırlamış olduk. Akabinde de başladık isim düşünmeye. Tabii hem isim hem kapağı düşünürken bu kitapla amacımıza, bu kitabın doğuş niyetine dönmemiz gerekiyordu. Amacımız şuydu bizim, ders veya çalışma aralarında kahveye eşlik edecek bir nefes olsun bu kitabın amacı.
Evet.
Haliyle ismini Bir Fincan Arapça böylece koymuş olduk. Tabii Bir Fincan Arapça deyince de bir kahve, Türk kahvesi olması gerekiyordu.
Evet.
Böyle de bir kapak ortaya çıkmış oldu.
Çok yakışmış.
Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bir Fincan Arapça'nın hikayesi böyledir. Müsaadeniz olursa ben içeriden bazı şeyler paylaşayım.
Tabii
sözler,
şimdi,
replikler vesaire.
Tabii kitabı şu an incelediğimde önümde zaten kitap. Şimdi evet. Ayetler var, hadisler var, alimlerin, aynen, bilginlerin güzel sözleri var. Örneğin aynen İsmet öyle. Özel'in, Cahit Zarifoğlu'nun sözleri var.
Aynen öyle.
Bir kelime geçiyor, kavga, mesele, dava. Efendim ikinci bir kelime var, bilinir, biliniyor. Bununla ilgili bir cümlesi mesela İsmet Özel'in. Benim kavgamdır o, aşk diye tanınan. Cahit Zarifoğlu'nun da şöyle, yalnızlık, kalabalık, şehir. Bunların Arapçaları da var kitapta. Ve bununla ilgili bir cümlesi Cahit Zarifoğlu'nun. Bir şehir kadar kalabalıktır bazılarının yalnızlığı. O kadar güzel ki. Şimdi ben şunu merak ediyorum.
Buyurun.
Öncelikle Arapça çok güzel bir dil ve Kur'an dili.
Eyvallah.
Melodisi de çok güzel. Arapça zor bir dil mi?
Şöyle ifade etmek gerekir Mustafa Bey. Aslında çok geniş bir dil olması nedeniyle zor olarak addediliyor. Fakat hocalarımız hep şöyle derdi bize, öğretim süreci açısından Arapça zordan kolaya doğru gider. Yani başta bir eşik vardır. O sistematiği, o nizamı kavradığınızda gerisi çorap söküğü gibi gelir. Aslında ilk başta zor olması onun zor bir dil olduğunu çağrıştırıyor insanımıza. Bir de tabii çok geniş olması. Bu açıdan yaklaştığımız zaman zor denilebilir. Fakat dediğim gibi ben de öğretim hayatımda onu gördüm. Hem kelime diziminde, söz diziminde cümlede hem de kelimeleri oluştururken belli bir düzeni, belli bir nizamı var Arapçanın. Özellikle kelime türetmede pek çok dilde olmayan muazzam bir sisteme sahip. Bu sistemi kavradığınızda gerçekten gerisi çorap söküğü gibi geliyor ve Arapça öğrenmek çok kolaylaşıyor. Ama işte kolaydan zora doğru değil, zordan kolaya doğru bir süreci olduğu için insanımıza zor gelebiliyor. Bu açıdan diğer dillere nazaran öncesinde sevdirmek Arapçayı çok çok daha önem teşkil ediyor. Biz de bu amaca, bu öneme binaen biraz da aslında kurguluyoruz çizgimizi.
Şimdi sosyal medyada çok caps'ler paylaşılıyor, işte sizin dediğiniz gibi böyle kısa kısa Arapça ve Türkçe sözler paylaşılıyor. Onlardan
eyvallah.
Birisi de Nasara Zeydun Amran. Bu seven sevdiğiyle güzelleşir mi yoksa Zeyd Amr'a yardım etti mi demek?
Evet, Zeyd Amr'a yardım etti demek maalesef.
Evet.
Yani seven sevdiğiyle güzelleşir olmasını isterdim. Öylece meşhur oldu.
Evet.
Fakat yani öyle bilinsin, doğrusunu da bir şekilde zaten bilirler. Bu o amaca hizmet eden bir şey oldu, viral oldu, öyle söyleyelim.
Evet, üzerinde çok konuşuluyor çünkü. Çok güzel. Şimdi bu kitap Arapça öğrenmek isteyenler ya da Arapçasını geliştirmek isteyenler için nasıl bir katkı sağlar?
Şöyle Mustafa Bey, daha önce de yine söylediğim gibi, şimdi Arapçanın zor bir dil olduğu düşüncesiyle yola çıktığımızda işte üniversitelerde, hazırlık sınıflarında veya işte inovatif okullarında veya medreselerde öğrencilerimizin dersleri yoğun ve çetin geçiyor. Bu anlamda biz burada bir teneffüs, yani teneffüsü Arapçayla yapma ihtiyacı doğuyor aslında bu noktada. Öncelikle içerdiği film replikleriyle, içerdiği şarkı sözleriyle, edebi ve hikmetli sözlerle öğrenciye kah güldürecek öğrenciyi, kah şöyle uzaklara götürecek doneler barındırıyor içerisinde. Dolayısıyla bu noktada bunun Arapçası nasılmış veya bunun Türkçesi nasılmış orijinali Arapça olan sözler için deyip orada o cümleye ders dışında tamamen kendi isteğiyle bir öğrenme ihtiyacı duyuyor. Dolayısıyla burada cümleyi irdelemeye başlıyor. Yukarıdaki kelimelerin yardımıyla da edebi sözlerin yahut film repliklerinin yahut işte günlük hayattan cümlelerin yahut şiirlerde geçen beyitlerin nasıl kurulduğunu burada Arapça öğrencisi çok rahat görebiliyor. Her bir sayfaya bir söz koyduğumuz için de çok fazla karışık değil. Oldukça büyük puntolu zaten. Hatta bu kitapta ezberleme yoluna giderse öğrencilerimiz hem kelime dağarcıklarında hem de üslup açısından, Arapça konuşma üslup açısından çok ciddi bir fayda sağlayacağı kanaatindeyiz.
Evet. Şimdi yeni bir dil öğrenmek bazılarına çok zor geliyor, bazılarına da çok kolay geliyor. Hatta birkaç dile sahip olanlar bir başka bir dili çok kısa zamanda öğrenebiliyorlar. Şimdi evet. Görsel hafıza var, işitsel hafıza var. Tabii bunları nasıl kullandığımıza da bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bir söz var, diyor ki et tekraru ahsen velevkane 180. Yani çok tekrar et 180 kere bile olsa. Bu Arapça için de geçerli değil mi?
Kesinlikle. Hatta Arapça için söylenmiş bile olabilir bu söz. Ben de şimdi yayıncılık faaliyetlerinin dışında eğitim faaliyetlerinde kendim eşe dosta ders verirken her zaman tekrarın önemine vurgu yapıyorum. Hatta 3-4 derste bir geri kalan önceki derslerin tekrarını ayırıyorum bir dersime. Çünkü kullanılmadığı zaman, uygulanmadığı zaman ne öğrenirseniz öğrenin dilde unutulup gidecektir. Bendeniz Ürdün'de bir 9 ay kadar Arapça eğitimi almıştım. O zamandan bu zamana, hatta döndükten 1-2 sene sonra bile orada öğrendiğim birçok şeyi unuttum. Çünkü dil birazcık nankördür. Nankör kullanmadığınız derler, zaman, evet. Hayatınızda uygulamadığınız, tatbik etmediğiniz zaman maalesef unutulup gidiyor. Hal böyle olunca tekrarın önemi daha da artıyor. Tekrar ahsen ve levkâne 180 diye belki de alimlerimiz Arapça için bile söylemiş olabilirler.
Evet. Şimdi Türkçeyi düşündüğümüzde bir İstanbul Türkçesi var, bir de Anadolu Türkçesi var. Aynı şey Arapça için de geçerli diye biliyorum. Bir fasih Arapça var, bir de halk Arapçası var. Şimdi eyvallah. Biz hangi kaynaklardan doğru Arapçayı nasıl öğreneceğiz? Mesela bu kitaplar bizim fasih Arapçayı öğrenmemiz için yeterli mi?
Eyvallah. Türkiye'deki Arapça öğretimine dair yayınlanmış, hatta Türkiye'de de söylemeyelim, dünyada Arapça öğretimine dair yayınlanmış kitapların tamamı standart, modern standart Arabik'dir batıdaki adı. Biz fasih Arapça deriz buna. Hı hı. Buna yönelik, bunun öğretimine yöneliktir. Özellikle yerel lehçeleri yani Ammice'leri öğreten bir ifade, bu kitap Ammice'yi öğretir gibi bir ifade barındırmıyorsa bütün kitaplar fasih Arapça'ya yöneliktir. Bu noktada fasih Arapça'yı da ikiye ayırmak gerekir. Modern Arapça'yla klasik Arapça'nın da bir belli başlı farkları var. Yani gerek cahiliye devrinde gerekse İslam sonrası devirde kullanılan Arapça ile bugünkü Arapça arasında da belli başlı farklar var. Özellikle kelime anlamları açısından farklar var. Hı hı. Kelimelerin o gün kullanılan anlamıyla bugün kullanılan anlamı biraz farklı. Bu anlamda da birazcık Arapça zorlayabiliyor kardeşlerimizi. Ama dediğim gibi bugün Türkiye'de herhangi bir kitap elinize alın Arapça öğretimine yönelik. Hepsi fasih Arapçadır. Çünkü asıl olan fasih Arapçayı öğrenmektir. Lehçe onlardan ayrıla gelmiştir. Ve her bir ülkenin neredeyse lehçesi farklıdır Araplarda. Her bir ülke demesek de oldukça çok sayıda yani işte Bilad-i Şam dediğimiz bölgenin Ürdün, Suriye, Lübnan, Filistin'in kendi içerisinde bir lehçe sınıfıdır ve bunların kendi içlerinde de ayrı var. Mısır'ın ayrı bir lehçesi var. Kuzey Afrika'nın ayrı bir lehçesi var ama kendi içlerinde de farklılıkları var. Suud, Hicaz lehçesi var veya Körfez lehçesi var gibi oldukça fazla. Dolayısıyla evet. Bu fasih Arapçayı öğrendikten sonra bu noktaya evrilebilir yahut fasih Arapçayı öğrenmeden sadece orada yaşayarak sadece Ammice öğrenebilir. Hmm. Ama Ammice Arapçadan, fasih Arapçadan farklı bir şey değil sadece. Nasıl ki biz kitabi bir dille konuşmuyoruz günlük hayatta. Onları da aslında o şekilde değerlendirmek lazım. Ama bugün kitapları elinize aldığınızda hepsi Fasih Arapçadır.
Peki. Muhammed Bey, hoş zamanlar hızlı geçer. Şimdi sizinle sohbetimizde olduğu gibi zaman su gibi akıp geçti. Son 1-2 dakikamızın içindeyiz. Kitaba dair son olarak neler söylemek istersiniz? Bir Fincan Arapça.
Bir Fincan Arapça bizim bütün çizgimizi yansıtıyor. Bu anlamda biz gerçekten çocuğumuz gibi öyle görüyoruz. Bu noktada bu çift dilli çizgiyi de biz Bir Fincan Arapçanın sonrasında kısa öyküler, masallar, şiirler, romanlar, hitabeler derken yazım türlerinin pek çoğunda çift dilli yayınlar yaparak sürdürdük. Şiir seçkilerimiz veya romanlar olsun, dünya klasiklerinden, Arap edebiyatından klasikler, yakında Allah nasip ederse Türk edebiyatından da bir romanı çift dilli olarak yayına kazandıracağız.
Oo, çok güzel.
Burada bizim amacımız yine belirttiğim gibi teneffüsü Arapça ile yapma ihtiyacını karşılama. Hamdolsun teveccüh de gördü bu çalışmalarımız. Demek ki buna yönelik bir ihtiyaç varmış. Umarız faydalı olacaktır. Allah okumak faydalanmak nasip etsin diyelim.
Amin inşallah. Yayınlarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
Eyvallah Mustafa Bey. Ben çok teşekkür ederim bir de zaman ayırdığınız için.
Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Eyvallah, hürmetler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Muharip Yayınları yayın yönetmeni Muhammed Yasin Can bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Bir Fincan Arapça kitabını konuştuk. Efendim bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca Güne Bakan'da size veda ediyoruz. Dün geçti gitti, yarınsa gelecek mi belli değil. Yaşadığımız an bu an. Sevdiklerimize sevdiğimizi söyleyelim. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.